Yedinci ayrım tufan. Utanıp piştim Gilgemeş, bu büyük bir sır. Fakat sen madem ki bu kadar sıkıntılar çekerek buraya geldin, o sırrı sana açıklayacağım, beni iyi dinle. Gilgemeş bu sözler üzerine bu sırrı öğrenip ölümsüzlüğe kavuşacağım diye büyük bir umuda kapıldı. Fırat nehrindeki Şurupak adlı şehrini biliyorsun kuşkusuz diye söze başlayan Utanıp piştim açıklamasını sürdürdü. Bu şehir çok çok eski bir şehirdi. Vaktiyle tanrılar onun içinde toplanırdı. Bir gün tanrıların babası olan gök tanrısı Anu, savaştan hoşlanan danışmanları Enlil, onların temsilcisi Ninurta, vezirleri Enguri toplanmışlar. Bilgelik tanrısı Ea da bir köşede oturuyormuş. Bu dörtlü, hadi bakalım bir tufan yapalım ve yarattıklarımızı, özellikle insanları yok edelim demişler ve buna karar vermişler. Bu köşede duran bilgelik tanrısının hiç hoşuna gitmemiş. Fakat çoğunluk diğerlerine olduğu için sesini çıkaramamış. Ben bu sırada kulübemin içinde tanrılarımıza dua ederek otururken birden bir ses duydum. Kulak verdim, fısıltı halinde konuş kulübe, konuş kulübe, duvar duvar beni dinle. Şurapak'ın adamı Ubartu'nun oğlu, duyuyor musun beni, diyordu. Hemen duvara yanaştım, büyük bir heyecanla evet duyuyorum diye yanıt verdim. O sözünü sürdürmeye başladı. Ben bilgelik tanrınız Ea'yım, sana bir haber vereceğim dedi. Bu bana en büyük şerefti, yüce tanrı Ea benimle konuşuyordu. Olacak şey değildi bu ama olmuştu. Hemen dinliyorum sizi yüce tanrım dedim. Tanrılar toplantısında arkadaşlar her nedense bütün yarattıklarımızı yok etmeye kalktılar. Ben engel olmak istedim, başaramadım. Bunun üzerine seni dua ederken görünce bunu sana bildirip senin yoluna hiç olmazsa bir kısım varlığın kurtulmasını istedim. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle ve aklında tut. Hemen şimdi malını mülkünü topla, sat ve onunla bir gemi yap. Geminin eni boyu eşit olsun. İçine su girmeyecek şekilde onu kapla dedi. Çok korkmuştum. Sayın efendim, yüce tanrımız, söylediklerinizi, emirlerinizi anladım. Bundan da onurlandım. Hemen yerine getirmeye çalışacağım, fakat benim şimdi bir endişem oldu. Gemiyi yaparken yaşlılarımıza, şehrimizin halkına ne söyleyeceğim? Onlara tanrımızın bir tufan yapacak, ben ondan canımı kurtarmak için bunu yapıyorum desem, muhakkak beni öldürürler dedim. Tanrımız Ea da, tanrılarımız Enlil'in bana çok kızdığını, benden nefret ettiğini öğrendim. Bu yüzden bu şehirden uzaklara, yüce tanrımız Ea'nın yanına, onun oturduğu Apsu'ya gideceğim dersin dedi. Ben buna çok şaşırdım. O bana yalan söylemeyi öneriyordu. Fakat ne yapayım? Tanrı emri, herhalde onun da bir bildiği vardır dedim ve ertesi gün sabah, gün ağrır ağarmaz etrafıma birçok insan topladım. Onlara Tanrı'nın sözünü aktardım, hemen işe başladım. Önce geminin planını yaptım. O tam 6 katlı olacaktı. Gilgamesh, öyle bir gemiyi yapmak kolay olmamıştır herhalde. Onu ne kadar zamanda yapabildiniz? Utanıp piştim. Tahmin edemeyeceğin kadar kısa zamanda. O kadar çok yardımcı toplanmıştı ki etrafımda. İş başı yaptığımda görmeliydin insanların karıncalar gibi nasıl düzenli çalıştıklarını. Bir taraftan gemi için gerekli malzemeler yığılıyor, bir taraftan odunlar kesilip biçiliyor, hazırlanan keresteler bir araya getiriliyordu. Çocuklar bile vardı çalışanların arasında. Doğrusu onların bu çalışmalarına karşılık hepsinin tufanda öleceğini düşünüyor, üzülüyor, hem kendime hem tanrılara kızıyordum. Neydi yarattıklarını yok etmelerindeki amaçları? Tanrılara her gün boğalar, koyunlar kestirdim. Kıpkırmızı şarapları, biraları, nehir suyu gibi bol bol içirttim zavallılara. Yeni yıl şölenlerine benzer şenliklerde işler yapılıyordu. Herkes başlarına gelecekleri bilmeden büyük bir gayret ve zevkle çalışıyordu. Geminin omurgası 5 günde bitiverdi. Gilgamesh, ne kadar çabuk, herhalde gemi küçüktü. Utanıp piştim, ne diyorsun sen, tam 2 idi içinin genişliği. Gilgemeş, desene bir tarla kadar, kenarlarının yüksekliği 20'şer kalmış, yanlarının uzunluğu da 20'şer kalmıştı dedi. Utanıp piştim sözünü sürdürdü. Alt ve üst güverteleri eşit büyüklükteydi. Hepsini 7'şer bölmeye ayırdım. Ambar kısmı da 9 bölme oldu. Geminin dış kısmını su geçirmesin diye yağladım, ziftledim, kazanlarda bol bol zift doldurdum. Kürek yerine geçecek sırıkları bir tarafa yığdırdım. Gemi suya indirilmeye hazır olunca şerefine içkiler açıldı, çalgılar çalındı, şarkılar söylendi, danslar yapıldı. Büyük bir şenlik vardı. Ustalar böyle bir eseri meydana getirdik diye gururla gemiye bakıyor, zevkten kahkahalar atıyorlardı. Zavallılar başlarına geleceklerinden haberleri olmadan büyük bir şenlik içindeydiler. Onların bu halini gördükçe içim sızlıyor, canımı kurtarmaya çalışacağıma ne olacaksa onlarla beraber olsun bana da diyordum. Fakat bu yüce tanrımız Ea'nın emriydi, nasıl dönebildim? Gilgamesh, merak ediyorum bu kadar büyük gemi kaç günde bitti ve nasıl suya indirildi? Otan'a piştim, inanır mısın, tam 7 günde. Gilgamesh bunu duyunca büyük bir şaşkınlığa uğradı. Kısacık zamanda nasıl yapabilmişti bu gemiyi? Gilgamesh'in bu şaşkınlığı Utana Piştim'e büyük bir keyif vermişti. Sözünü sürdürerek, doğrusu gemiyi suya indirmek hiç de kolay olmadı. Bereket onu yan yatmış sırıkların üzerine yapmıştık. Onların yardımı oldu. Arka arkaya koyduğumuz sırıklar üzerinden kaydırmak için bütün çalışanlar gemiyi önden arkadan ittiler. Geminin 1/3'ü suya girince elime geçenleri, altınları, gümüşleri, kırların, hayvanların bir kısmını sanatçılara bindirdim. Bütün hısım akrabalarımı doldurdum içine. Güneş tanrımız Şamaş bana rüzgar ve yağmur başlayınca gemiye gir, kapısını kapat dedi. Onun söylediği gece birdenbire hava değişti. Fırtınayla birlikte yağmur başladı. Hemen gemiye binip kapısını kapattım. Gilgamesh buraya kadar büyük bir dikkatle Utanıp içtimin sözünü kesmeden dinledi. Sözün burasında birden gemiyi kim yönetecekti, onu da siz mi yönetecektiniz diye sordu. Hayır dedi Utanıp içtim, sözüne devam etti. Bu işi çok iyi bilen, tam bir gemici olan Puzuramir de içerideydi. O hemen geminin dümenine geçti. Artık hepimizin sorumluluğu onun elindeydi. Sabah ortalık ağarmaya başladığında ufukta simsiyah bulutlar yükseliyor, hızla bize doğru geliyordu. Uzaktan görülen şimşeklerin ışığı birdenbire yakınımıza yerleşip ortalığı gündüz gibi aydınlatırken kulakları patlatacak gök gürültüleri onları izliyordu. Fırtına tanrısı Adad, savaş tanrısı Ninurta olunca güçlerini birleştirmeye, göstermeye çalışıyorlardı. Yeraltı yargıçları, tanrı Anakinler durmadan meşalelerini yakıyorlardı. Bütün tanrılar yarattıklarından intikam alır gibiydiler. Bu kıyamet arasında bir de göz gözü görmeyecek kadar karanlık başladı. Kimse kimseyi görmüyor, ortalık çığlık sesleriyle yankılanıyordu. İnsanlar sanki savaşta gibiydiler. Ülke bir çanak gibi kırılıp dökülüyordu. Utanıp içtim sözünün burasında durdu, gözlerini kapadı, yüzündeki ifade o günlerdeki korkuyu sanki yeniden yaşıyormuş gibiydi. Gözlerinden ince ince yaşların döküldüğünü gören Gilgamesh, onun konuşmaya başlamasını sessizce bekledi. Kendisi de bu anlatılanlardan öyle etkilenmişti ki ölümsüzlüğünü istediğini bile unuttu. Yeryüzü o kadar karanlıktı ki tanrılar da onu görmez olmuştu diye Utanıp içtim yeniden söze başladı. Tanrılar bile yaptıkları bu tufandan korktular. Acıdan köpekler gibi kıvrandılar. Sonra da göğe, gök tanrısı Anu'nun yanına çıktılar. Tanrıça işleri görmeliydin. Doğum sancısı çeken kadınlar gibi inleyip duruyordu. İnsanlar ve eski çağlar birden çamura döndü. Tanrıların sesli hanımı Tanrıça İştar büyük bir pişmanlıkta nasıl bu kötü işin olmasına göz yumdum. İnsanlarımın yok olmasına nasıl razı oldum. Zavallı insanların balık yumurtaları gibi suları nasıl dolduruyor diye ağlıyordu. Anunnakiler de onunla birlikte ağlıyordu. Tanrıların dilleri tutulmuş, kilitlenmiş gibiydi. 6 gün 7 gece fırtına gürledi, yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı. Tufan suları ülkeyi tümüyle kapladı. 7. gün çılgın bir ordu gibi saldıran tufan yavaşladı. Deniz sakinleşti, fırtına azaldı, taşkınlık durdu. Geminin penceresini açtım, yüzüme bir ışık geldi. Denize baktım, durgundu. Bütün insanlar, hayvanlar çamur olmuştu. Yere çöktüm, ağlamaya başladım. Gözlerimden yaşlar sel gibi akıyordu. Biz kurtulmuştuk ama diğer insanlara yazık değil miydi? Bütün çalışmalar ve zorluklarla meydana getirdikleri şehirler yerle bir olmuştu. Nasıl kıymıştı bütün bunları yok etmeye tanrılar, aklım bir türlü alamıyordu. Gilgamesh de ona hak veriyor, tanrıların bu kadar acımasız olduklarını akla almıyor, şaşıyordu. Utanıp içtim sözünü sürdürdü. Denizin her yönünde bir kara parçası bulabilir miyim diye baktım. Bir şey görünmüyordu. Belki kara parçasını bulurum diye bir güvercin uçurdum. Fakat geri geldi. Çünkü konacak yer bulamamıştı. İkinci kez bir kırlangıç salıverdim. O da konacak yer bulamadı, geri geldi. Üçüncü kez gönderdiğim karga konacak yer ve yiyecek bulduğu için geri dönmedi. Tam o sırada uzakta denizden yükselen bir kara parçası gözüme ilişti. Gemiciye gemiyi oraya doğru sürmesini söyledim. Biraz sonra gemi karaya oturuverdi. Nizir dağıymış oranın adı. Karaya çıktım, dağın tepesinde dört rüzgarla içki kurbanları yaptım. Yedişer kap içinde çeşitli kokularda tütsüler yaktım. Tanrılar bu güzel kokuları duyunca inanır mısın sinekler gibi kurbanların üstüne çullandılar. Gilgemeş bu laflara gülsün mü ağlasın mı bilmiyordu. Utana piştim. Tanrıça İştar da onlarla beraberdi ve bugünü tanrıların kurbanlara üşüştükleri bugünü bir daha asla unutmayacağım diyordu. Fakat içlerinden yalnız Enlil gelmedi. Gilgemeş sabırsızlıkla neden gelmedi acaba diye araya giriverdi. Utana piştim. Çünkü oymuş tufanı ortaya atan ve gerçekleştiren diye anlatımına devam etti. Tanrı İştar da onun gelmediğinin nedenini yaptığından utandığı için diye yorumluyordu. Birdenbire Tanrı Enlil orada görünüverdi. Gemiyi ve gemiden çıkanları görünce müthiş kızdı. Kim bunları kurtardı? Kim haber verdi? Bütün ölümlüler tufanla yok olacaktı diye orada olanlardan yanıt bekliyordu. Oğlu savaş tanrısı Ninurta babasına dönerek kim olacak böyle bir işi Tanrı Ea'dan başka kim yapabilir dedi. O an Tanrı Ea büyük bir hışımla ortaya atılarak ey silahşör Enlil, hiç düşünmeden yüreğin acımadan nasıl böyle bir tufan yaparsın? Günahlı olan günahını çeksin. Baş kaldıran ceza verilsin. Böyle bir tufan yapıp her şeyi yok edeceğin yerde insanların arasında bir kurt sokup onları azaltsaydın. Bir tufan yapacağın yerde bir kıtlık olup ülkeyi harap olmasaydı. Tufan yerine salgın hastalık tanrısı Indra'yı çıkartıp insanları öldürtseydin daha iyi olacaktı. Üstelik tanrıların sırrını doğrudan doğruya söylemedim. Yalnız akıllı Utana Piştim'e bir rüya gördürdüm. Şimdi git Utana Piştim'le konuş dedi. Bunun üzerine Enlil gemiye geldi. Karımın ve benim elimden tuttu, ikimizi de dışarı çıkardı. Aramıza girerek alınlarımıza elini koydu ve bizi kutsadı. Utana Piştim şimdiye kadar bir insandı fakat o şimdi ve karısı tanrılar gibi olup aramızda yaşayacaklar. Çok uzaklarda nehrin ağzında oturacaklar dedi. Böyle beni ve karımı getirip bu nehrin ağzına yerleştirdiler. Gilgemeş bütün öyküyü dinlemiş, bundan kendi istediği doğrultuda bir yorum çıkaramamıştı. Onun düşünceli haline bakan Utana Piştim, işte böyle oldu Gilgemeş, benim ölümsüzlüğümü kazanmam. Ama senin için tanrılar bir daha toplanır mı, niçin toplansınlar? Bana bu yaklaşımı kendi suçlarını örtmek için verdiler. Sana neye karşı verecekler ölümsüzlüğü? Bunu anlamayacağını sen de anladın herhalde. Gel şimdi sana bir sınav yapalım. Tufan süresince biz 6 gün 7 gece uykusuz kaldık. Bakalım sen de kalabilecek misin dedi. Gilgemeş o kadar yorgundu ki uyku kelimesini duyar duymaz daha Utana Piştim sözünü bitirmeden diz üstünde uyumaya başlayıverdi. Utana Piştim karısına onu uyandırmaya çalış bakalım uyanacak mı? Uyanırsa geldiği kapıları geçerek geri döner dedi. Kadın onu uyandırmaya ne kadar çalıştıysa da ölü gibi uyumuştu Gilgemeş. Onun üzerine Utana Piştim karısına o uyanınca uyanmadım diyebilir. Onun için her gün bir ekmek pişirip yanına koy. Böylece kaç gün uyuduğunu ona kanıtlarız dedi. Kadın her gün bir ekmek pişirip yanına koydu. Her gün konulan ekmek tazeliğini zamana göre çeşitli şekilde kaybediyordu. Kadın 7. gün fırından henüz çıkarttığı ekmeği Gilgemeş'in yanına koyarak onu elini değdirdi. Gilgemeş uykusunu almış olarak birden sıçradı yerinden. Ben uyumadım değil mi diye şaşkın şaşkın etrafına bakarak sordu. Utana Piştim ve karısı onu gülerek izledi. Sana uyuduğunu kanıtlamak için her gün taze bir ekmek koyduk yanına. Ekmeklere bak. Kimi kurudu, kimi küflendi. Sonra ekmeği elini koydu. Bugün pişti. Henüz soğumadı bile. Tam 6 gün, 7 gece uyudun, sınavı kaybettin demektir. Gilgamesh büyük bir üzüntüyle bir ekmeklere bir de onlara bakıp ben ne yapacağım şimdi, bomboş geri mi döneceğim? Ne diyeceğim halkıma, bütün kahramanlıklarım suya mı düşecek? Ölümden kurtulamayacağım, o hep etrafımda dolaşıyor olacak. Her an ölüm korkusuyla mı yaşayacağım dedi. Utanıp içtim Gilgamesh'e, dünyada sen yalnız değilsin ki, herkes senin gibi ölüme mahkum. Ondan korkup günlerini üzüntüyle mi geçireceksin dedi. Gilgamesh'in bunları dinlerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Utanıp içtim sözüne devamla, burada bütün korkularını, üzüntülerini at. Uruk'a gidince günlerini keyiflice geçirmeye bak. Halkına yararlı işler yapmaya çalış. Yaptığın her yararlı iş seni mutlu edecektir. Hatırla, canavarı gök boğasını öldürdüğünde halkın sevincini ve seni ne kadar mutlu etmişti dedi. O günler birden Gilgamesh'in gözlerinin önüne geldi. O ne sevinç, ne coşkuydu. Kucaklayanları, şarkılar, şiirlerle onları göklere çıkartanları hatırladı. Bir an unutuverdi ölümü. Öyle dalmıştı ki o günlerin coşkusuna Utanapishtim'in. Şimdi artık kendine gel, git, yıkan, saçlarını sakalını temizle. Yeni elbiseler giy sözleriyle kendine geldi. O sözünü sürdürüyordu. Urşan abi sana yıkanacağın yeri göstersin, giyeceklerini versin. Temiz, pak kral olarak seni yerine götürsün dedi. Ve Urşan abiye bunlar için emir verdi. Urşan abi onu yıkanma yerine götürdü. Bol sular onu biraz daha kendine getirdi. Sudan bir türlü çıkmak istemiyordu. Ve devamlı kendini bu duruma alıştırmaya, ölümü düşünmemeye çalışıyordu. Sudan çıktığında saçları temizlikten parlıyordu. Yollarda yırtık pırtık olan giysilerini fırlatıp denize attı. Onlar dalgalara kapılıp giderken ölümsüzlük umudunu da onlarla yok oldu aklından. Urşan abinin verdiği yeni elbiseleri giydi, saçlarını arkaya doğru atarak alnından başına bir bağ bağladı. Tam eski yakışıklı halini almıştı. Birdenbire düşük omuzlara dikilendi. Üzerine büyük bir canlılık geldi. Onun bu halini gören Utanapishtim, artık krala benzedin. Rahatlıkla Uruk'a dönebilirsin. Urşan abi seni kestirme yollardan götürsün dedi. Urşan abi tekneye binmiş onu bekliyordu. Utanapishtim, karısı ve Gilgamesh kıyıya geldiler. Gilgamesh tekneye binerken bu kadar büyük yorgunluklar, korkular çekerek geldiği bu yoldan ellerinin bomboş döndüğü yine aklına geldi. Büyük bir hüzne kapıldı. Bu hüzün yüzüne de vurmuş, gözleri donuklaşmıştı. Kendinde değilmiş gibi oldu. Onun bu halini gören Utanapishtim, karısı Muni de birden üzüldü. Ve kocasına, bak şu Gilgamesh'in haline, sözde kendine gelir gibi olmuştu da sevinmiştim. Yine eski haline döndü. Onun bu kadar büyük hayal kırıklığıyla gitmesine gönlüm bir türlü razı değil. Ona şu gençlik otunu söyle de onu bularak belki biraz teselli olur dedi. Tam bu sırada tekne kıyıdan biraz uzaklaşmıştı. Utanapishtim onları sahile yanaşmaları için işaret verdi. Gilgamesh birden acaba ölmemek için başka yol mu gösterecek diye büyük bir umuda kapıldı. Hemen karaya yanaştılar. Gilgamesh tekneden atlayarak bir iki adımda kendini Utanapishtim'in yanında buldu. Utanapishtim büyük bir merakla yüzüne bakan Gilgamesh'e, ''Gilgamesh çok yoruldun, çok üzüldün. Büyük bir hayal kırıklığına uğradın. Gönlüm seni boş elle göndermeye razı olmuyor. Sana tanrıların bir sırrını daha açıklayacağım.'' deyince Gilgamesh'in kalbi olanca hızıyla atmaya başladı. İşte şimdi ölümsüzlüğün gizemini bildirecek diye büyük bir umuda kapıldım. Utanapishtim sözünü sürdürerek, dikenli bir ot varmış. Gülün dikeni gibi kopartırken ellere batıyor, kan içinde bırakıyormuş. Yalnız bu bitkiyi yiyen yeniden gençleşiyor, eski gücünü kazanıyormuş. Fakat bu diken gideceğimiz yol üzerinde olan derin bir suyun dibinde bulunuyor. Eğer onu çıkartabilirsen yeniden gençleşeceksin dedi. Gilgamesh ölümsüzlük yerine gençliği duyunca biraz bozulmakla beraber yine çok sevindi. Yeniden genç olarak hiç olmazsa ömrü uzayacaktı. Bu da çok iyiydi. Bir an önce onu bulabilmek için hemen tekneye atladı ve Urşan abiye vakit kaybetmeden gidelim dedi. Çok uzun bir yolculuktan sonra dikenin olduğu yere geldiler. Gilgamesh ayağına bir taş bağladı ve suya daldı. Dikenin yerini buldu. Dikeni koparmak hiç kolay değildi. Nereden tutsa dikenler ellerine batıyordu. Kadının son derece acımasına rağmen dikeni kökünden kopardı ve ayağından taşı alarak su yüzüne çıktı. Suyun kenarına geldiğinde sevinçten sanki uçuyordu. Gençliğe kavuşacak, eski gücünü bulacak, artık çabuk ölmeyecekti. Fakat birdenbire yüzündeki sevinç sönüverdi. Evet diyordu kendi kendine, ben gençleşeceğim ama etrafımda olanlar, arkadaşlarım yaşlı kalacak. O zaman ben gençleşmişim, ne önemi var? Bu otu beraberimde olanlarla paylaşırsam onlar da benimle birlikte gençleşir. Böylece hep beraber yaşarız diyerek otu sarıp sarmalayıp koltuğunun altına aldı. Bir süre gittikten sonra hava çok sıcak olmuştu. Gilgamesh serinlemek istedi. Elindeki diken çıkınını kıyıya bıraktı. Soğuk ve berrak suya kendini attı. Ne kadar iyi gelmişti suya girmek. Büyük bir keyif aldı, serinledi. Nasıl olduysa birden suyun kenarından bir yılan süzülerek geldi ve gelmesiyle otun ağzını alması bir oldu. Gilgamesh bunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Bağırıyor, ağlıyor, çığlıklar atıyordu. Fakat olan olmuş, yılan otu yemiş, kabuğunu değiştirerek pırıl pırıl parlayan bir genç yılan oluvermişti. Bunun için mi bunca sıkıntılar çekmiş, yollar yürümüş, ölüm kalım uğraşları vermişti? Yazık değil miydi ona? Kıyıya oturmuş bir taraftan ağlıyor, bir taraftan söyleniyordu. Gözlerinden sel gibi yaşlar akarken, söyle Urşan abi diyordu, ben yılanın gençleşmesi için mi sıkıntıya katlandım? Ellerim onun için mi dikenlerden kana bulandı? Kanımı onun için mi akıttım? Görüyorsun, bu kadar sıkıntıya karşı ben ne kazanabildim? Neşe ve sevinç yerine yalnız üzüntü ve gözyaşı, değil mi? Ancak şunu öğrenebildim, tanrıların koyduğu kurallar değişmiyormuş. Niçin böyle kurallar koymuşlar, ona da aklım ermiyor. Gilgamesh düşünüyor, söyleniyor, ağlıyordu. Urşan abi, Gilgamesh ağlamak, sızlanmak, söylenmekle bir şey elde edilmiyor. Onun için gel seni Urak'a götüreyim. Bundan sonra elinde olan yaşam günlerinin tadını çıkarmaya çalış dedi. Tekrar yola çıktılar. Oldukça uzun bir yolculuktan sonra Gilgamesh tekneden indi. İnerken Urşan abiye, eğer yolun düşüp Urak'a gelirsen yaptırdığım şehir duvarlarının üzerine çık, iyice ona bak. Duvar pişmiş tuğladan yapılmıştır. Gör onu. Sakın duvarın temelini yedi bilgenin attığını düşünme. Onu ben yaptırdım. Ben dedi ve Uruk'u gez, gör, tapınaklarına gir. Zigurat'a çık. Bak ne güzel şehirdir benim şehrim, Uruk'um dedi. Bunları söylerken hepsi gözlerinin önünden geçti. Birden düşmüş omuzları dikleşti. Kendine bir güven ve canlılık geldi. Adımlarını sıklaştırdı. Bir an önce sevgili şehri Uruk'a kavuşmak istiyordu.